Spor daima. Spor daima.
Sen yaşattın, bir devir senle dolu. Emsalsiz goller attım, sana aşık Türk futbolu. Bir devir sen yaşattın, bir devir senle dolu. Emsalsiz goller attım, sana aşık Türk sporu.
Metin Oktay'ı görebilmek.
Bu son maç, son hatıra. Metin sana.
Yıl 1990, 33 yıl önce. İzmir'e ikinci gidişim, aynı zamanda geleceğime yaptığım ilk yolculuk. Bu yüzden ilk andan itibaren çok heyecanlıydım. Yıpranmış kadife bir otobüs koltuğunun üzerinde 9 saat süren gergin bir yolculuk sonrasında nihayet İzmir'deydim. İzmir'e geliş nedenim Göztepe'ye transfer olmamla ilgiliydi. İnanamıyordum ama o formayı giymeme ramak kalmıştı. İzmir'e alışmaya çalıştığım o ilk günlerde vaktimin çoğu antrenmanlarda geçiyordu. Diğer zamanlarda ise yıllardır kafama taktığım bir başka konuyu nasıl çözebileceğimi düşünüyordum. İlk hedef Göztepe formasıydı. İkinci hedef, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ı görebilmekti.
Boynu bükük sahalar.
Kim bilir, belki bir gün tanışırdım da. Hatta iki çift laf bile edebilirdim. Olur muydu? Korkma diyordum kendi kendime. Neden olmasın? Metin Oktay ki mütevazılığı ve sportmenliğiyle Türk futbolunun sembolüydü. Metin Oktay'la ilgili ilk bilgileri Göztepe'li arkadaşlarımdan öğrendim. Çünkü taçsız kral da İzmirliydi. Aslında İstanbul'da yaşadığını ve bir gazetede spor yazarlığı yaptığını da biliyordum. Peki buralara, yani İzmir'e ara sıra da olsa geliyor muydu acaba? Gelmez olur mu dediler. Hatta bazen bizim takımın antrenmanlarını izlemeye bile gelir. Şans bu ya, Metin Oktay o yıl bizim antrenmanlarımıza da, maçlarımıza da hiç gelmedi. Bir ara İzmir'in Mersinli semtinde bulunan bir kahvehanede zaman zaman vakit geçirdiğini öğrenmiş, bizzat oraya gitmiş, fakat orada da kendisiyle karşılaşamamıştım. Kısacası Metin Oktay'ı ne yaptıysam bir türlü göremedim. Sonra baktım olacak gibi değil, sen dedim, en iyisi bu konuyu zamana bırak. İzmir'de antrenmanlar dışında kalan zamanımı genelde konak, basmane ve güzel yalıda geçirdim. Özellikle konak sahilindeki palmiye ağaçlarının altında yürümek benim için İzmir'de yapılabilecek en güzel şeylerdendi. Bir de bu yoldan ne zaman geçsem aklıma hep Metin Oktay'ın Taçsız Kral filmi geliyordu. Çünkü çocukluğumda izlediğim o filmden çok etkilenmiş ve bazı replikleri hiç unutmamıştım. Filmde başrolü paylaştığı Ayten Gökçer, Metin Oktay'a soruyordu. Bil bakalım, kan kırmızı, süt beyaz, fındık kabuğundan küçük, kale kapısından sığmaz. Nedir? Metin Oktay gülümseyerek cevap veriyordu. Kelime oyunu yapıyorsun. Kan tabii kırmızı, süt de beyaz değil mi? Fındık kabuğundan küçük olacak ki kabuğuna sığsın. Fındık. Bir gün yine konak sahilinde yürürken adeta aylarca peşinden koştuğu Metin Oktay'ı nihayet gömlek satan bir mağaza vitrinini incelerken gördüm. Benim için mucizevi bir andı. Öyle ki o dakikada aklımdan ne geçtiyse bugün bile hala hatırımda. İşte yazıyorum da size. Adam söylendiği kadar var. Yaşına göre fiziği ne kadar düzgün. Olanca zarafetine rağmen çok da mütevazı. Yolda sanki milyonların sevgilisi kendi değilmiş gibi herhangi birinden farksız yürüyor ve işte şimdi tam da benim karşımda. Neyse dedim. Tamam işte. O halde sen de ona doğru yürü. Hadi bakalım. Konuşmalısın Metin Oktay'la. Kesinlikle konuşmalısın. Gel gör ki o an öylesine heyecanlandım ki yanımdan geçtiği sırada yüzüne bakma cesareti bile gösteremedim. Sonra yürümeye devam ettim. En son arkamı dönüp uzun caddeye doğru dikkatlice bir kez daha baktığımı hatırlıyorum. Ama iş işten geçmişti. Anlayacağınız taçsız kral yürüyerek gözden kaybolmuştu. O an ne yapacağımı bilemedim. Pişman desem değildim. Üzgün desen o da değildi. Galiba sadece çok şaşkındım. O kadar. O yılın sonunda acı tatlı hatıralar ve müthiş deneyimlerle birlikte İzmir'den ayrıldım. İzmir maceram bitmişti ve işte yine baba ocağında Ankara'daydım. Konak sahili yürüyüşlerim artık Kızılay kaldırımlarına taşınmıştı. Ve yine bir Kızılay akşamında Meşrutiyet Caddesi'ne yürürken dev ekran bir televizyonun sesinden haber spikerinin Metin Oktay'ın gündüz yaşadığı trafik kazasını ve ölüm haberini okuduğuna şahit oldum. Şok olmuştum. Hissettiğim yine sadece şaşkınlıktı. Oracıkta bir kaldırım taşının üzerine oturup kalmışım. İçimden yine o meşhur replikler geçti. Kan kırmızı, süt beyaz, fındık kabuğundan küçük, kale kapısından sığmaz. Kan tabii kırmızı, süt de beyaz değil mi? Fındık kabuğundan küçük olacak ki kabuğuna sığsın. Fındık. Evet, yalnız Metin Oktay gibi insanlar sığamaz kaplarına diye düşündüm. Başım öne düştü, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm.
Sana krallar feda, bu son maç, son hatıra, Metin sana elveda.
Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Programımızın daimi dinleyicileri bilirler ki biz sinyalimizi gireriz, sinyalin ardından da sinyal müziğimiz fonda akar gider. Bugün çok farklı bir şey yaptık. Başlığımız Metin Oktay. Metin Oktay ile ilgili bestelenmiş, ta 1969'da bestelenip söylenmiş bir çalışmayı fonda kullandık. Bu çalışmada da Türk müzik tarihinin çok büyük ismi Yıldırım Gürses'in imzası vardı. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama hatırlatacağım hemen, tüm programların hazırlanmasında, tekrar yayınlarında, yazışmalarda değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sesimizi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına ileten Sefa Aktan, tam karşımda programımızın konuğu sevgili Özkan Pekesen, telefon hattımızda da İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, daha da önemlisi spor sosyoloğu kimliğiyle bize katkılarda bulunan Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Evet, bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Metin Oktay'ı konuşacağız. Az önce okuduğum metni yazan Özkan da karşımda. Önce Özkan'a bir merhaba diyeceğim, sonra İzmir'e uzanacağız. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Teşekkür bizden. Gayet güzel, dolu dolu bir metin. Yaşanmışlıklarından yola çıkarak aktardığın bir metin.
Evet, yani Türk futbolunun yani çok zor bulunan, inanılmaz bir karakteri. İşte bir tesadüfen ben de o halen hayattayken İzmir'deydim. Ve bir futbol aşığı olarak bu işi, yani bu yeşil sahalara en iyi yansıtan adamı görmek benim için o dönem bir amaçtı. Yani hakikaten çok uğraştım ama işte gençliğin verdiği bir şeyle. Belki de o zaman yeterince medeni cesaretimiz olmadığında bence Metin Oktay algım beni belki de öyle davranmaya itti. Ama yani da zaten kendisini gördüğünüz zaman bile yani o kadar etkileyici biri ki, yani söylenen her ses diyorum, özür dilerim, söz az bile yani.
Evet.
Çok enteresan bir şey.
Bunları detaylandıracağız. Çok önemli bir şey söyledin. Karakterdi dedin. Evet, bir futbolcunun, evet, bir sporcunun ötesinde hakikaten örnek olacak bir karakter tarafı da var Metin Oktay'ın. İlerleyen dakikalarda onları da konuşalım. Ahmet Hocam.
Merhaba.
Merhaba Ahmet Hocam. İzmir'e sevgiler, selamlar. İzmirli Metin Oktay'ı konuşuyoruz. Sen de şu anda İzmir'desin. Neler söylersin? Senin zihninde Metin Oktay'ın karşılığı ne? Anılarında Metin Oktay'ın
yani,
karşılığı yok.
Şimdi Metin Oktay demek benim için babam demek. Çünkü babam Metin Oktay'la aynı fabrikada çalışarak benim bütün çocukluk hikaye dinlediğim, babamdan dinlediğim hikayelerde hep Metin Oktay var.
Evet.
Bu arada abimin adı da Metin'dir, onu da söyleyeyim.
Metin yani, Oktay'dan yola çıkarak konmuş
tabii
bir isim.
Abimin adı da Metin'dir.
Kaç doğumlu abin Ahmet Hoca?
59 doğumlu. 1959 doğumlu.
O 59 ile 65 arasında doğan çocuklarda Metin isminin çok fazla verildiğini biliyoruz istatistiklerde. Evet. İşte tam da ya, bu nedenle.
Tabii şöyle bir özellik var. Ben çocukluğumda hep dinledim. Hatta babam rahmetli olmadan evvel kendi torunumda da anlatmasını sağladım. Onu da görüntüleri de aldım. Yani... Nasıl çalışırdı diye fabrikada işte çalıştığı dönemde işte duvara halkalar çizip oraya şut attığını kafayla oraya kafa toplarıyla göndermelerde bulunduğunu ama maçlarda da sahaya çıktığında topu istediği gibi vurabildiğini hep dinlemişimdir. Başka yerlerde de okumuşum.
Ahmet Hocam detay bilgi ver bize. Fabrikada Metin Oktay futbolculuğundan önce bir işçi olarak mı çalışıyor?
İzmir'de Yün Mesut fabrikasında çalışıyor.
Hı hı. Bir işçi İzmir'de, yani. Daha bir futbolcu.
İzmir'de Yün Mesut fabrikasında çalışıyor. O dönemde orada çalışıyor. Ondan sonra zaten Damlacık Spor ve oradan yavaş yavaş Galatasaray'a doğru gidecek.
Yani rahmetli yani, baban birebir o başarı hikayesine şahit oluyor.
Onu, onunla beraber olabilme şansına sahip olmuş. Yani o yüzden şanslıyım Metin Oktay'ı öyle gördüğüm için. Arada tabii şunu da ilave etmek lazım. Belki de bizim program için en önemli vurgulardan bir tanesinin orası olduğunu kanaatindeyim. Metin Oktay, Türk futbol tarihinin ilk popüler futbol kültürümüzün ilk futbolcusu diyebilirim. Yani oynadığı Taçsız Kral filmiyle ardından o döneme yansımalarıyla beraber işte var olan medya olanaklarıyla radyo, sinema ve henüz daha televizyon yok. O yüzden de bütün o yapıyla beraber Türkiye'nin önde gelen karakteri olarak ön plana çıkıyor ve tabii bunu hep koruyor. Yani orada az önce Özkan Bey'in söylediği çok önemli bir ifade var. O karakter meselesi hakikaten çok önemli bir vurgu ve bunu hem hayatının içerisinde hem de spor sahaları içerisinde de sürdürdüğü için zaten bütün takımların, taraftarlarının sevgilisi haline gelebiliyor. Evet. Bu çok özel bir durum. Yani sadece Galatasaray taraftarının değil, Türkiye'deki taraflı tarafsız herkesin Metin Oktay denildiği zaman farklı bir pencere açabilme kapasitesine sahip. O yüzden çok özel bir kişilik.
Çok çok doğru söylüyorsun. Bu söylediklerine bir ek olsun. Bir de hakikaten eskilerin tabiriyle eli yüzü düzgün, çok yakışıklı da bir adam.
O öyle bir adam, işte tam da onu söylemek istiyorum. Yani o mesela ben çocukluğumda kartpostallar vardı ve o kartpostallarda Metin Oktay kartpostalları vardı bizim evde.
Doğru, doğru.
Yani bu çok ilginç bir durum. Yani futbolcuların 1970'lerde, 60'larda çıkan o kartpostallarda olması çok alışıldık bir durum değil. Yani Metin Oktay o açıdan popüler kültürün ilk, Türkiye'de futbolcu anlamındaki ilk ürünüdür diyebiliriz.
Çok çok doğru söylüyorsun hocam. Sen bir soluklan, Özkan'a döneyim. Tamam. Yine araya gerek gördüğün yerlerde dahil olursun. Enteresan bir şey söyledi değil mi Ahmet Hoca? Biz bunu bilmiyorduk.
Evet.
Yani babasıyla Metin Oktay'ın aynı fabrikada olduğunu.
Tabii son derece bence şanslı hocamız.
Ki onu da vurguladı.
Dolayısıyla işte yani birçok kişinin vakıf olmadığı bilgileri biliyor olması, onu bizzat yaşamış olması, işte ağabeyinin adının Metin olması, bakın işte nasıl topluma sirayet ediyor bu durum.
Olumlu manada.
Şimdi,
evet.
Kesinlikle öyle. Şimdi öyle bir durum ki bazı sporcularda ya da bazı değil de tüm sporcularda bir takım özellikler aranır. İşte kimine teknik derler, kimi işte çok gösterişli oynar, kimi işte çok güçlüdür. Hatta onlara isimler koyarlar. İşte Beşiktaş'ta Rıza çok hoş koşmuştur da o yüzden atom karıncadır gibi bir sürü bir şeyler vardır. Ama Metin Oktay öyle bir karakter ki, en başta da söylediğim gibi, yani hangi takım taraftarı olursanız olun, Türkiye'nin hangi coğrafyasında olursanız olun, tamamen ayrı bir yere konulmuş ve o şekilde davranılmış bir isim. Yani bütün tartışmaların dışında Metin Oktay başka bir figür. Sanki o üç büyükler ya da işte Türk futbolunun geneli, bütün o oynamış isimler dahil düşünüldüğü zaman apayrı bir yerde değerlendiriliyor. Bir Beşiktaşlı'dan Metin Oktay hikayesi dinliyorsunuz. Bir Fenerbahçeli'den yani fazlasıyla dinliyorsunuz bunu. Ki işte o son maçta Can Bartu'yla forma değişmesi vesaire gibi. O kadar çok hikaye var ki aslında bugün öyle bir şey konuşuyoruz ki hani neresinden başlayayım da ya da devam ettireyim de.
Kaya ne kadarını sığdırabilirim kaygısıyla.
Bu mümkün değil ve şey var. Öyle bir yapı ki hem yani işte senin de şeyinden böyle bir dönem yazdığım bir yazıdan da biraz kopya çektim. Hemen onu da söyleyeyim. Cemal Süreyya'nın bir tanımı var. Yani diyor ki
ben de o yazıda Cemal Süreyya'dan bu alıntıyı yapmışım.
Evet. İşte Metin ensesiyle bile top alır. Baldırıyla, ayağıyla hatta bademciyle. Metin Oktay'ın en büyük özelliği hiçbir zaman şımarmamış olmasıdır.
Yani programın başından beri vurguladığımız yere geliyoruz.
Elbette. Şimdi bakın bir şey bir edebiyatçı bile kendisiyle ilgili. Yani aklınıza kim gelirse gelsin tamamen bütün Türk toplumunda dokunmuş bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir karşılığı var. Hatta ben şöyle şeyler de okudum. Fotoğraflarını da gördüm eski dergilerde mesela.
Fotospor dergileri.
Tabii vardı. Yani mesela şey var biraz abartılı ama bu resmen orada konu edilmiş bir fotoğraflı. Şimdi yeşil yanıyor. Yeşil yandığı zaman biliyorsunuz şey geçiyor, arabalar geçiyor. Hı hı. Ama yayalar bekliyor. Dolayısıyla şeyleri arabaları durduruyor trafik polisi. Tabii şaşırıyor trafik. Metin Oktay'ı görünce herkes hiçbir şekilde kornaya dahi basmıyor.
İtiraz eden yok.
Bir yani. ikincisi hayatı boyunca gidip bir mağazadan para verip bir gömlek dahi satın alamamış. Çünkü nereye giderse gitsin.
Bu bizden deniyor.
Deniyor ki yani biz sana bunu hediye etmekten başka bir çıkar yolumuz yok ki. Dolayısıyla.
Bizi bu mutluluktan alıkoyma diyorlar.
Alıkoyma ve sürekli olarak bu devam ediyor. Ve öyle bir kişilik ki yani bütün verdiği işte maç sonralarında verdiği demeçler falan çok romantik gibi kabul ediliyor bazıları. Bazıları acaba başka bir şey mi demek istiyor? Hayır adam son derece samimi. Yani bulunmaz bir insan her anlamda. Dolayısıyla her anlamda da şey bırakıyor, iz bırakıyor. Söylediği cümleler işte antrenörleri olan ilişkisi, Avrupa'ya gittiği zaman tekrar dönüşü hepsi tek tek bir film haline getirilebilecek 55 yıllık hayata neler sığdırmış.
55 yıl kısmı enteresan. Ahmet Hocam şimdi hiç babayla böyle rahmetli babayla rahmetli Metin Oktay'la yan yana geldin mi? Gel seni Metin amcanla tanıştırayım böyle bir şey oldu mu?
Yok öyle bir şey olmadı.
Olmadı mı?
Yani çünkü arada çok sonrası o. Yani bu anlattığım hikaye.
Ve iletişim de bugünkü kadar güçlü yani olmadığı için cep telefonu.
Şimdiki gibi olmadığı için. Yani ama şunu biliyorum. Yani babam Metin Oktay dediği zaman hep ağzından farklı bir şekilde çıkardı. Hep Metin Oktay'ı bambaşka. Yani ben futbola olan tutkum babam sayesinde ortaya çıktı. Beni küçük yaştan itibaren maçlara götürdü. Daha evvel de bunları konuştuk.
Tabii.
Ama yani hakikaten Metin Oktay başka bir yerdeydi onun gözünde. Ama sadece babam açısından değil. Yani benim çevremde gördüğüm o dönemdeki pek çok yaşlı da aynı şey vardı. Yani onlarla konuştuğumuz zaman Metin Oktay bambaşka bir yerdeydi. Bir ilave yapayım. Hani az önce siz dediniz ya 59-65 arası. Hı hı. Mesela benim abim 59 doğumlu. Eşimin dayısı 60 doğumlu Diyarbakır'da. Onun adı da Metin.
Ya.
O da oradan geliyor. Yani bakın biri İzmir'de biri Diyarbakır'da. Türkiye'nin farklı farklı kentlerinde ama ismini veren kişi aynı kişi. Yani bu çok özel bir durum. Hakikaten bunu başarabilen az sayıda insan vardır.
Çok doğru.
O yüzden de yani Metin Oktay karakteriyle, kişiliğiyle futbol sahalarının ötesine geçerek tüm topluma sirayet etmeyi başarabildiği için bugün hala üzerinde konuşabilmeyi hak eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdi hocam 1980'lerin başıydı. Akhisar'daydım ben de. Akhisar Spor o zaman daha Süper Lig'lere falan çıkmamıştı. Daha orta karar bir takımdı. Onun sezon açılışına gelmişti Metin Oktay. Ben de 14-15 yaşlarında bir genç, futbola meraklı bir adamdım. Orada gördüm yani o sevgi halesini. Metin Oktay'a, Metin abi diye bütün Akhisar seyircisinin Metin Oktay'a nasıl sahip çıktığını, nasıl hürmetle yaklaştığını birebir ben de yaşadım.
Bu çok özel bir duygu işte ve şunu da düşünün yani bugünkü gibi medya olanaklarının olmadığı bir dönemde insanların ne kadar içten bir şekilde o karakterle iç içe geçtiğini gördünüz. Bu çok özel bir şey. Yani hakikaten hani o geçmişin belki de o tozlu buğulu sayfalarında bütün bunları ilerleyen zamanlarda hiç yakalayamama şansımız yok. Ama Metin Oktay hakikaten Yani bugün geriye dönüp baktığınızda işte o az önce Özkan Bey'in de söylemiş olduğu Jubilee maçı. Yani işte teklif ediliyor 5 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin? Bundan mutluluk duyuyorum. Yani o kadar büyük bir onu duyuyorum diyor ki. Ve o bıraktığı iz ikisinin rahmetli Can Bartu'yu da katalım. Yani bugün Türk futbol tarihinde...
Can Bartu senior değil mi rahmetli?
Senior Can Bartu'yu da koyduğunuz zaman birisi Galatasaray forması giyiyor. Diğeri Fenerbahçe forması giyiyor.
Hocam böyle aslında işte... futbol, basketbol, voleybol, işte tenis şu bu bunlar güzel. Kazanmak güzel de aslında güzel olan bu insan hikayeleri bence. Biz işte tam spor da, daima tam da tam da bunu yapmaya çalışıyoruz.
Tam da bu zaten ve bu bahsettiğimiz insanlar da bunu başardıkları için bugün hala bunlar üzerinde konuşabiliyoruz.
Yine Metin Oktay değil midir? Sen belki daha detaylı bilirsin. Fenerbahçe'ye sanıyorum transfer etmek istiyorlar. İşler son noktaya geliyor. Bizi sevenleri üzmeyelim baba diyor.
Evet.
Gayet latif bir cevap vererek karşı tarafı kırmadan da pozisyonunu netleştiriyor. Yani çok hakikaten artık rastlayamayacağımız davranış kalıpları gibi bunlar değil mi?
Yani şimdi bunu bulabilme şansımız yok zaten. Böyle sembol futbolcuları bulabilme, sembol isimlerin hayatının sonuna kadar aynı takımda devam edebilme şansları da maalesef yok. Onlar çok geride kaldı.
Hocam şimdi son vedayı dinlettik ya Yıldırım Gürses'ten. Bu son evet. Maç son hatıra, Metin sana elveda, toplar pek mahzun kaldı, boynu bükük sahalar, bir kral taht bıraktı, yırtılmayacak ağlar. Çünkü bir ağları yırtan golleriyle
ağları
de
yırtan gol var,
meşhur bir isim Metin Oktay rahmetli. Ve biz bugün 29 Eylül 2023'teyiz, Türkiye saatiyle işte saatimiz 17.30'a gidiyor, canlı yayındayız. 1 Eylül ayında 1991 yılının 13 Eylül'ünde kaybettiğimiz bir isim Metin Oktay. Sen bir soluklan, Özkan bir şeyleri vurgulasın, sonra yavaş yavaş sana da ulaşalım Ahmet Hocam.
Şimdi Metin Oktay deyince ben zaten futbolculuğuyla ilgili yani o kadar çok şey söylenebilir ki, inanılmaz bir oyuncu. Onu bir kenara bırakıp mesela benim yani bu futbol aşkımın temel sebeplerinden biridir. Hı hı. Dolayısıyla gördüğüm en üstteki karakterdir. Dolayısıyla bunu şu bir şekilde böyle durduk yere karar vermedim. Hı hı. 30 yıl, 35 yıl futbolun içinde olduğum için bir takım insanlarla yan yana gelme durumum oldu.
Tabii.
Çok önemli efsane oyuncularla, hatta şu anda yorumculuk
teknik adamlarla.
O kadar çok insanlarla tabii. Yan yana geldim ki bu yan yana geliş bir mecburiyetten kaynaklanıyor. Yani maç oluyor, görüyorsunuz gibi tabii. Yani. Yan yana geldim
mecburiyetten derken, de oluyor, sosyal ilişkilerden
evet,
de oluyor.
Evet, fakat şöyle bir şey vardır. İnsan doğası gereği bazı insanları sevmez. Hı hı. Yani ondan hoşlanmayabilir, çok ünlü olabilir.
Tabii.
Bir sürü bir şey olabilir, yani titri olabilir, çok önemli yerlerde olabilir ama hoşlanmayabilirsiniz. Böyle adamlarla da konuştum kendim eşlerimce ama onlar benzer kişiler Metin Oktay'la ilgili bir cümle kurarken tamamen kendi karakterlerinden sıyrılmak zorunda kalıp şairane cümleler söylemeye başladılar.
Sen cümlelerine devam et. Bu arada sevgili Sefa'dan rica edelim. Bir eser daha var.
Evet, Şevket Uğurlu Elin.
Şevket Uğurlu Elin çok yıllar önce TRT televizyonunda da yayınlanmış. Evet. O da fonda aksın.
Pekala. Dolayısıyla yani kendi kendime diyordum ki öyle bir karakter var ki karşımızda. Hani birçok şeyi göremeyen bir insana bile adeta bir şair gibi konuşturabiliyor. Bu nasıl bir şeydir yani? Öyle bir şey davranış modeli vermiş ki etrafına. Yani dediğim gibi kim olursa olsun onunla ilgili konuşurken belki de normal hayatında cümle kurmakta bile son derece zorlanan bir kişinin şairleştiğini gördüm ben. Kendi, yani o zaman da diyorsunuz ki yahu bu nasıl bir etkidir? Dolayısıyla ben de işte İzmir'e gittiğim zaman dediğim gibi belli bir tecrübesizlik ya da belki o zaman dediğim gibi
medeni... Sen onu çok güzel ifade etmişsin. O bir şaşkınlık.
Aynen.
O
anda dolayısıyla ama şeyi büyülenmek. Yani gördük ve gördüğümüz zaman da mesela bir tavla oynayışını da gördüm. Hiç unutmuyorum. Karşısında o şey oynayan kişi o kadar taciz eden cümleler kuruyordu ki.
Ama tavlada biraz öyle.
Öyledir de hani şimdi olur. Ben Metin Oktay tarafından anlatacağım. Ya bir insan
hiç mi sinirlenmez?
O kadar nazik ki o bir şekilde oyunu çok rahat aldı zaten. Ondan sonra bıraktı. Karşısında gene halen bir tek konuşmaya falan devam ediyor ama o kahvesi geldi. Önüne bıraktılar kahvesini. Yani her hareketinde bir asillik var. Tam asalet demek bence öyle. Son bir cümle söyleyeyim. Hani bazı
futbol ülkelerinde bazı isimler çok ünlüdür, bir işte popülerdir vesaire, ama bazılarının hakikaten ciddi bir itibarı vardır. Örnek mesela Almanya dediğiniz zaman Beckenbauer farklı bir yerdedir.
İmparator.
Türkiye dendiği zaman da Metin Oktay var.
Ahmet Hocam, şimdi Haldun Taner, Özdemir Asaf, şair Özdemir Asaf'ın ölümünden sonra şöyle bir cümle kuruyor anılarını yazarken. Nezaket Özdemir Asaf'ın takısı değil, özüydü diyor. Özkan'ın da vurguladığı gibi asalet de demek ki Metin Oktay'ın özü yani.
Tam da buraya karşılık geliyor.
Değil mi?
Tam buraya karşılık.
Bu sonradan edinilecek bir davranış değil yani.
Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Zaten bunu başarabildiği için yani az önce konuşmanın başına da söyledim. Bütün türbünlerin sevgilisi olabilmeyi başarabilen ve az önce sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi bizi sevenleri üzmeyelim cümlesiyle çok net bir şekilde bunun olmayacağını ifade edebilen, kırmadan ifade edebilen, evet, bir kişilikten bahsediyoruz.
Hocam son 2-3 dakikadayız. Ölümünle ilgili o dönemde 1991 23 Eylül 13 Eylül çok net hatırlıyorum ben.
Ben de çok iyi hatırlıyorum.
Haber'de bir özel televizyonlar yeni yayında bir özel televizyondu sanıyorum o dönemde. Şerit akmaya başladı. Metin Oktay'ı kaybettik diye. Ama ölümüyle ilgili de işte Boğaz Köprüsü'nde bir trafik kazası yaşadığı söylendi. Biraz böyle bir muğlak haberler de okuduk. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sendeki...
Doğru hatırlıyorsunuz. Hatırladığınız doğru. Yani birdenbire orada bir hepimizde bir şey karışıklığı oluştu. Ama tabii şunu da unutmayalım. Yani geriye dönüp baktığımızda 32 yıl önceden bahsediyoruz ve bahsettiğimiz dönemde henüz Türkiye'de özel televizyonculuğunda böyle yani medyadan değil. Yani,
tabii.
Televizyon.
Daha hala basın aşamasında.
Yani o dönemde basın yayından bahsediyorduk. Medya ifadesi kullanılmıyordu. Bu kadar yaygın değildi. Bu kadar canlı bağlantılar söz konusu değildi. Çünkü canlı bağlantı için özel araçların gitmesi, tabii, oradan yayın yapması gerekiyordu. Şimdiki teknolojik olanaklar yoktu. Ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Yani ölümüyle beraber hakikaten Türkiye'de çok büyük iz bıraktığını ve yine Galatasaray takımının ölümünden hemen sonra siyah formalarla sahaya çıktığını hatırlıyorum.
Evet.
Yani siyah tozluklu siyah formayla sahaya çıktığını hatırlıyorum.
Şimdi Özkan sayfalarca da notlar çıkarmış, kariyer notları. Biz bugün onlara hiç değinmedik. 1936 doğumlu, 1991'de
çok erken ölüyor.
Çok erken, 55 yaş. Ben hani işte bu ölüm haberini aldığımda 20'li yaşların başındayım. Belki o zaman bana 55 yaş o bayağı yaşadı gibi geliyordu. Şimdi biz artık 60'lara gidiyoruz. Yani hakikaten çok erken bir yaş, çok erken bir kayıp Türk futbolu için, Türk sporu için. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Hocam değerli katkıların için. Bu vesileyle babanıza da rahmetlerimizi iletelim. Abiye selamlarımızı iletelim.
Aleykümselam.
Görüşmek dileğiyle sevgili hocam.
Görüşmek üzere, sağ olun.
Özkan'cığım son 60 saniye.
O zaman şöyle söyleyeyim. Bazı futbolcuların, hepsinin değil, bazı futbolcuların.
Hatta sporcuları diyebilir miyiz ona?
Yani biraz futbol daha özel gibi geliyor bana. En azından böyle yanılıyor olabilirim ama futbolun içinde olduğum için böyle net konuşabilirim. Bir takıntısı vardır. O da şudur. Antrenman sahasının dışında çok mutlu olamazlar. Yani bu hakikaten doğru bir şey değildir ama futbol öyle bir oyundur ki onun içinde bulunduğun zaman kendinizi bambaşka diyarlarda hissedersiniz. Ben Metin Oktay'da bunu çok net görüyordum. Yani bu kadar ilgi, bu kadar başarı ve bitirdikten sonra kariyerini hani hakikaten tekrar bulunduğu uçağa senkronize olabilme ihtimali çok düşük. Bunu kendimden de biliyorum. Yani yeniden spor yapmaya başladığım zaman sanki tekrar o kendi Luna Park'ıma geldim ve hayat devam ediyor.
Çok kısa cevap vermeni rica edeceğim. O günün koşullarında çok erken futbolu bırakmış diyebilir miyiz Metin Oktay?
Elbette.
Onun
elbette.
Da yarattığı bir gerilim olabilir mi?
Fazlasıyla. Olabilir mi? Fazlasıyla bir hatta itiraz bile edemez çünkü o kadar seviliyor ki. Yani öyle bir karakter ki insanları kırmama gibi bir gelenek var kendi içerisinde. Dolayısıyla ben onun
İnsanları kırmayalım derken insan ortadan kırılabiliyor değil
yani
mi?
Yani Metin Oktay'ı incelemek tam bir ders. başlı başına.
Biz 30 dakikada bu kadar sığdırdık. İlerleyen haftalarda belki yine bir başka boyutuyla Metin Oktay'ı da anarız. Saygıyla, rahmetle, başka isimleri de anarız. Evet. Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Katkıların için. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalık bu kadar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından seslendik ülkemize ve dünyanın dört bir yanına. Eda Kotanoğlu programın hazırlanmasında çok değerli emeklerini esirgemedi. Yine Sefa Ak'tan sesimizi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına iletti. Profesör Doktor Ahmet hocamız, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu, aynı zamanda onun da çok, Ahmet Talimciler'in çok değerli katkıları oldu. Özkan Pekesen tam sağımızdaydı ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Ören. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.